Ayrım 11, Yaşam ve Yazgı, Vasili Grossman, Sayfa 108, 16. Bölüm. Alexandra Vladimirovna, Lyudmila ve Nadia mutfakta oturuyorlardı. Nadia zaman zaman sobaya buruşturulmuş defter sayfaları atıyor, sönmüş kırmızı ışık parlıyordu, soba kısa bir süre alevlerle doluyordu. Alexandra Vladimirovna yan gözle kızına bakarak şöyle dedi: "Dün bizim laborant kızlardan birinin evine uğradım. O ne sıkışıklık, ne yoksulluk, ne açlık. Biz burada krallar gibiyiz. Komşular toplandı, savaştan önce kim neyi çok seviyordu diye konuşmaya başladık. Biri dana eti diyor, öbürü rasolnik. Dipnot, Rusların hıyar turşusuyla yapılan etli veya balıklı çorbası. Laborantın küçük kızı ise ben en çok yat borusunu severdim diyor." Lyudmila Nikolayevna susuyordu. Nadia ise şöyle dedi: "Büyük anne, burada 1 milyondan fazla tanıdığınız oldu artık."
"Senin ise hiç yok."
"Çok da iyi," dedi Lyudmila Nikolayevna. "Vitya sık sık Sokolov'a gitmeye başladı. Her çeşit ayak takımı orada toplanıyor. Ben de Vitya'nın ve Sokolov'un bu insanlarla nasıl saatlerce gevezelik edebildiklerini hiç anlamıyorum. Tütün çiğnemekten nasıl bıkmıyorlar? Maria Ivanovna'ya da hiç acımıyorlar. Evinde rahat etmesi gerek. Oysa onların yanında ne yatabilir ne oturabilir, hem her yeri dumana boğuyorlar."
"Tatar Karimov benim hoşuma gidiyor," dedi Alexandra Vladimirovna.
"İtici bir tip."
"Annem de benim gibi hiç kimse hoşuna gitmiyor," dedi Nadia. "Neyse, bir tek Maria Ivanovna var."
"Hayret edilecek insanlarsınız," dedi Alexandra Vladimirovna. "Sizin yanınızda getirdiğiniz bir Moskova çevreniz var. Trenlerde, kulüpte, tiyatrodaki insanlar sizin çevreniz değil. Sizinkiler sizinle aynı yerde yazlık ev yapanlar. Jenya'nın evinde gördüklerim. Sizin çevrenizden insanları tanımladığınız önemsiz işaretler var. Ah, o kadın bir içtir. Bloku sevmez. O adam primitiftir. Picasso'yu anlamaz. Ah, kadın o adama kristal bir vazo hediye etmiş. Zevksiz bir şey. Ama bak, Viktor demokrattır. Bütün bu dekadanlıkları umursamaz."
"Saçma," dedi Lyudmila. "Yazlık evin konuyla ne ilgisi var? Yazlığı olan burjuvalar var, olmayanlar var. Onlarla görüşmek gereksiz, itici bir şey."
Alexandra Vladimirovna kızının kendisine giderek daha çok kızdığını fark ediyordu. Lyudmila Nikolayevna kocasına öğütler verir, Nadia'ya çıkışır, davranışları yüzünden onu azarlar, sonra bağışlar, şımartır, sonra şımarıklık etmesine izin vermez. Annesinin de onun hareketlerine karşı kendisi gibi davrandığını hissederdi. Alexandra Vladimirovna bu davranışı belli etmezdi ama böyle bir şey vardı. Strum bazen kayınvalidesiyle göz göze gelirdi ve gözlerinde anladığını gösteren alaycı bir ifade belirirdi. Sanki Lyudmila'nın karakterinin tuhaf yönlerini Alexandra Vladimirovna ile önceden görüşürlerdi. Onların görüşüp görüşmemelerinin bir önemi yoktu. Mesele aile içinde alışılmış ilişkileri bir tek kendi varlığıyla değiştiren yeni bir gücün ortaya çıkmış olmasıydı. Viktor Pavlovich bir keresinde Lyudmila'ya onun yerinde olsa kendisini konuk değil, ev sahibi gibi hissetmesi için annesine evde başrol vereceğini söylemişti. Kocasının sözleri Lyudmila Nikolayevna'ya samimi gelmemişti. Hatta kayınvalidesine karşı özel, içten tavrını vurgulamak istediğini ve böylece Lyudmila'nın Anna Semyonovna'ya karşı soğuk davranı ister istemez hatırlattığını düşünmüştü. Bunu kocasına itiraf etmesi komik ve ayıp olurdu. Zaman zaman kocasını çocuklarından, özellikle Nadia'dan kıskanırdı. Fakat bu şimdiki kıskançlık değildi. Evini kaybeden, onun evini bir sığınak olarak gören annesinin kendisini öfkelendirdiğini ve üzdüğünü kendi kendine bile nasıl itiraf edecekti? Evet, bu öfke tuhaftı. Aslında öfkenin yanı sıra sevgi vardı. Gerekirse son elbisesini Alexandra Vladimirovna'ya verme, ekmeğinin son lokmasını onunla paylaşma niyeti vardı. Alexandra Vladimirovna ise ya durup dururken ağlamak, ya ölmek, ya akşam eve gelmemek ve işten arkadaşı olan bir kadının evinde kalıp geceyi yer yatağında geçirmek, ya bir anda hazırlanıp Stalingrad tarafına gitmek, ya da Seryoja'yı, Vera'yı, Stepan Fyodorovich'i aramak istediğini hissediyordu. Alexandra Vladimirovna damadının davranışlarını ve düşüncelerini çoğunlukla beğenirdi. Lyudmila ise kocasını hemen hemen hiç takdir etmezdi. Nadia bunu fark etmiş ve babasına ''Büyük anneme git, annemin seni üzdüğünü söyle'' demişti. ''İşte şimdi de Alexandra Vladimirovna, baykuşlar gibi yaşıyorsunuz siz. Oysa Viktor normal bir insan'' demişti. ''Bunların hepsi laf'' demişti Lyudmila yüzünü buruşturarak. ''Moskova'ya dönüş günü gelecek ve o zaman Viktor'la siz mutlu olacaksınız.'' Alexandra Vladimirovna birden şöyle demişti. ''Biliyor musun canım, Moskova'ya dönüş günü geldiğinde ben sizinle gelmeyeceğim, burada kalacağım. Moskova'da senin evinde bana yer yok, anladın mı? Jenya'yı buraya taşınmaya ikna ederim ya da Kuybişev'e, onun yanına giderim.'' Anne ve kızın ilişkilerinde zor bir andı. Alexandra Vladimirovna'nın ruhuna bütün ağırlığıyla çökmüş olan her şey, onun Moskova'ya gitmeyi reddetmesi şeklinde söze dökülmüştü. Lyudmila Nikolayevna'nın ruhunda bütün ağırlığıyla yığılmış olan şeyler bu yüzden açıkça dillendirilir hale gelmişti. Ama Lyudmila Nikolayevna sanki annesine karşı kendisinin hiçbir suçu yokmuş gibi gücenmişti. Alexandra Vladimirovna ise Lyudmila'nın üzgün yüzüne bakıyor ve kendini suçlu hissediyordu. Alexandra Vladimirovna geceleri Seryoja'yı daha sık düşünüyordu. Kah onun öfke nöbetleri, tartışmaları aklına geliyordu. Kah onu askeri üniforması içinde tasavvur ediyordu. Gözleri herhalde daha da büyümüştü. Zayıflamış, avurtları çökmüştü. Dünyada herkesten çok sevdiği talihsiz oğlunun oğlu Seryoja, onda özel bir duygu uyandırıyordu. Lyudmila'ya şöyle dedi. ''Tolya için kendini o kadar harap etme. İnan ki onun için en az senin kadar kaygı duyuyorum.'' Bu sözlerde sahte, kızına karşı sevgisini küçük düşüren bir şey vardı. Tolya için artık o kadar kaygılanmıyordu. Katılık derecesinde dürüst olan ikisi de işte şimdi kendi dürüstlüklerinden korkmuşlar ve bu dürüstlükten vazgeçmişlerdi. ''Gerçek iyidir, aşk daha da iyidir.'' Ostrovski'nin yeni oyunu dedi Nadia uzata uzata ve Alexandra Vladimirovna kendisinin henüz anlamadığı bir şeyi anlayabilmiş 10. sınıf öğrencisi bir kıza antipatiyle hatta bir tür korkuyla baktı. Çok geçmeden Viktor Pavlovich geldi. Kapıyı anahtarıyla açmış ansızın mutfakta belirivermişti. ''Hoş bir sürpriz'' dedi Nadia. ''Gecenin geç saatlerine kadar Sokolovlar'da takılıp kalacağını sanıyorduk.'' ''Aa, herkes eve gelmiş, herkes sobanın başında. Çok sevindim. Harika, harika'' dedi Viktor Pavlovich ve ellerini sobanın ateşine uzattı. ''Burnunu sil'' dedi Lyudmila. ''Harika olan neymiş anlamadım.'' Nadia kıkırdadı ve annesinin konuşmasını taklit ederek ''Hadi burnunu sil, sana Rusça söylüyoruz'' dedi. Lyudmila Nikolayevna kızını uyararak ''Nadia, Nadia'' dedi. Kocasını eğitme hakkını hiç kimseyle paylaşmazdı. ''Evet, evet, buz gibi bir rüzgar var'' dedi Viktor Pavlovich. Odaya gitti, açık kapıdan masanın başına oturduğu görülüyordu. ''Babam yine kitabın kapağına yazı yazıyor'' dedi Nadia. ''Senin üstüne vazife değil'' dedi Lyudmila Nikolayevna ve annesine açıklama yapmaya koyuldu. ''Herkes evde diye neden bu kadar sevindi acaba? Psikolojik bir sorunu var. Biri evde olmayınca huzursuz oluyor. Şimdi de herhalde bir şeye aklı takıldı ve onu huzursuz edecek bir şey olmadığına sevindi.'' ''Sessiz ol. Onu gerçekten rahatsız ediyoruz'' dedi Alexandra Vladimirovna. ''Tam tersine'' dedi Nadia. ''Yüksek sesle konuşursan dikkat etmiyor, fısıltıyla konuşursan hemen gelip siz orada ne fısıldaşıyorsunuz?'' diye soruyor.'' ''Nadia, babandan hayvanların içgüdülerini anlatan bir rehber gibi söz ediyorsun.'' Aynı anda hepsi güldüler, birbirlerine baktılar. ''Anne, beni nasıl bu kadar üzebildin?'' dedi Lyudmila Nikolayevna. Annesi hiçbir şey söylemeden onun başını okşadı. Sonra mutfakta akşam yemeği yediler. Bu akşam mutfağın sıcaklığı farklı bir güzelliğe sahipmiş gibi geldi Viktor Pavlovich'e. Yaşamının temelini oluşturan şey devam ediyordu. Laboratuvarda yapılan çelişkili deneyleri sürpriz bir şekilde açıklama düşüncesi son zamanlarda aklını kurcalayıp duruyordu. Mutfak masasının başında otururken garip ve mutlu bir sabırsızlık hissediyordu. Kalemi eline almak için duyduğu önüne geçilmez istek yüzünden parmakları kaşınıyordu. kaşığını boş tabağa vurarak bugünkü kara buğday lafası harikaydı dedi.
Bu bir kinaye mi diye sordu Lyudmila Nikolayevna.
Tabağı karısına doğru iterken Lyuda, Prout'un hipotezini anımsıyor musun diye sordu. Lyudmila Nikolayevna anlamayarak kaşığı havaya kaldırdı.
Elementlerin kökeniyle ilgiliydi dedi Alexandra Vladimirovna.
Ah tamam, anımsıyorum dedi Lyudmila. Bütün elementler hidrojenden geliyor ama bunun lapayla ne ilgisi var?
Lapa mı diye sordu Vikor Pavlovic. Prout'un başından şöyle bir olay geçmişti. Onun zamanında atom ağırlıklarının belirlenmesinde kaba hatalar yapıldığı için büyük ölçüde doğru bir hipotez ortaya atmıştı. Eğer onun zamanında Duma ve Stas'ın eriştikleri kesinlikle atom ağırlıkları belirlenmiş olsaydı, elementlerin atom ağırlıklarının hidrojenin katları olduğunu ileri süremezdi. Hata yaptığı için haklı çıktı.
Yine de bunun lapayla ilgisi ne diye sordu Nadia.
Lapa mı diye tekrar sordu Ström ve anımsayıp şöyle dedi. Lapanın bir işi yok. Bu lapayı anlamak zor. Anlamak için 100 yıl gerekir.
Bugünkü konferansının konusu bu mu diye sordu Alexandra Vladimirovna.
Hayır hayır boş ver. Zaten konferans falan da vermiyorum. Hiç yeri değil.
Karısının bakışını yakaladı ve işine duyduğu ilginin onu yine heyecanlandırdığını, karısının anlamış olduğunu hissetti.
''Ne var ne yok, ne yaptınız?'' diye sordu Ström. ''Maria Ivanovna geldi mi sana?'' ''Madame Bovary'yi Balzac'ın eserini okumuştur herhalde sana.''
''Yeter ama'' dedi Lyudmila Nikolayevna.
Lyudmila Nikolayevna gece işiyle ilgili olarak kocasının kendisiyle konuşmasını bekliyordu. Ama kocası bir şey söylemedi, o da hiçbir şey sormadı.
17. Bölüm 19. yüzyıl ortalarında yaşayan fizikçilerin düşünceleri ve fizik biliminin görevlerini sadece uzaklığa bağlı olan, çekme ve itme güçlerinin araştırılmasına indirgemiş olan Helmholtz'un görüşleri Sturm'a ne kadar naif görünüyordu. Kuvvet alanı maddenin özüdür. Enerji dalgasını ve ışığın maddi taneciğini bir araya getiren birlik. Işık taneciklerinin yağmuru mu yoksa yıldırım dalgası mı? Kuantum teorisi fiziksel bireyleri yöneten yasaların yerine yeni yasaları, olasılık yasalarını, bireysellik kavramını bir yana atan özel istatistik yasaları ve sadece toplamı kabul eden geçen yüzyılın fizikçileri. Sturm'a boyalı bıyıkları, kolalı dik yakalı ve kaskatı manşetli kostümleriyle bir bilardo masasının çevresinde toplanmış insanları anımsatıyordu. Bu derin düşünceli adamlar ellerinde cetveller ve kronometrelerle gür kaşlarını çatarak yeşil çuha alanı dolduran esnek küreciklerin hızını ve ivmesini ölçüyorlar, kütlesini hesaplıyorlardı. Fakat metal çubuklarla ve cetvellerle ölçülen uzam, en mükemmel saatlerle ölçülen zaman birden eğrilmeye, genişlemeye ve yassılmaya başlıyordu. Onların değişmezliği bilimin temeli değil, bilimin hapishanesinin parmaklıkları ve duvarları olmuştu. Kıyamet günü gelmiş, binlerce yıllık gerçeklerin yanlış olduğu ilan edilmişti. Gerçek eski zamanların kör inançlarında, hatalarında, yanlışlarında bir kozanın içinde gibi uyuyordu. Dünya Öklid'in dünyası olmaktan çıkmıştı. Onun geometrik doğası kütlelerle ve kütlelerin hızlarıyla şekilleniyordu. Einstein tarafından mutlak zaman ve uzam zincirlerinden kurtarılan dünyada bilimsel ilerleme artan bir hızla devam ediyordu. Biri evrenle birlikte hızla ilerleyen, ikincisi atom çekirdeğinin içine nüfuz etmeye çalışan iki akım, biri parsekler dünyasında koştuğu, dipnot, parsek, gökbilimde kullanılan yaklaşık 3.26 ışık yılına eşdeğer bir uzaklık ölçü birimidir. Diğeri ise milimikronlarla ölçüldüğü halde farklı yönlere koşarken birbirlerini kaybetmiyorlardı. Fizikçiler atomun içlerine ne kadar derinlemesine girerlerse, yıldızların ışımasını belirleyen yasalar da fizikçiler açısından o kadar açık hale geliyordu. Uzak galaksilerin tayflarında görülen ışıktaki kırmızı değişim, sonsuz bir boşlukta oraya buraya koşuşan dünyalar kavramını doğurdu. Fakat hızlar ve kütlelerle eğrilen mercimek görünümünde sonsuz bir boşluğu yeğlemek gerekti. Ve arkasından galaksileri sürükleyen boşluğun kendi kendine genişlediğini düşünmek mümkün oldu.
Şıtrum yeryüzünde bir bilim adamından daha şanslı kimse olmadığına emindi. Zaman zaman sabah enstitüye giderken akşam gezintisi sırasında, örneğin bu gece, işini düşündüğünde onu bir mutluluk, tevekkül ve sevinç duygusu sarıyordu. Evreni yıldızların sakin ışığıyla dolduran güçler hidrojenin helyuma dönüşmesi sırasında ortaya çıkmışlardı. Savaştan 2 yıl önce 2 Alman genci ağır atom çekirdeklerini nötronlarla parçalamışlardı. Sovyet fizikçileri de yaptıkları deneylerde farklı yollardan benzer sonuçlara vararak birden 100 binlerce yıl önce ilk ateşi yakan mağara insanının hissettiği şeyi hissetmişlerdi. 20. yüzyılda izlenecek ana yönü kuşkusuz fizik belirliyor. Aynen 1942 yılında Dünya Savaşı'nın tüm cepheleri için başlıca hedefin Stalingrad olması gibi. Ancak kuşkular, acılar, güvensizlik Şıtrum'un yanından peşinden ayrılmıyordu. 18. Bölüm Vidya, ben cephe hattının ve Yahudi gettosunun dikenli tellerinin ardında olsam da bu mektubun senin eline geçeceğinden eminim. Yanıtını hiçbir zaman almayacağım. Ben bu dünyada olmayacağım. Son günlerimi bilmeni istiyorum. Bunu düşünerek hayattan çekip gitmek bana daha kolay geliyor. Vidya, insanları anlamak zor. 7 Temmuz'da Almanlar kente zorla girdiler. Kent parkında radyo son haberleri veriyordu. Ben hastalarımı muayene ettikten sonra poliklinikten çıkmış yürüyordum ve dinlemek için durdum. Kadın spiker çarpışmalarla ilgili Ukraynaca bir bülten okuyordu. Uzaktan gelen bir silah sesi duydum. Sonra parktan koşarak insanlar geçti. Eve gittim. Hava alarmını nasıl kaçırdığıma hala hayret ediyorum. Birden bir tank gördüm ve biri "Almanlar geldi" diye bağırdı. Ben panik yaratmayın dedim. Bir gün önce kent meclisinin sekreterine uğramış, ona kentten ayrılma meselesini sormuştum. Kızmış, bunu konuşmak için erken, daha listeleri bile hazırlamadık demişti. Kısacası Almanlar gelmişti. Bütün gece komşular birbirlerine gidip geldiler. Küçük çocuklar, bir de ben, herkesten daha sakindik. Karar vermiştim, herkesin başına gelecek olan benim de başıma gelecekti. İlk başta korktum, seni bir daha göremeyeceğimi anladım ve sana bir kez daha bakmayı, aldığından gözlerinden öpmeyi korkunç bir şekilde istedim. Daha sonra düşündüm de asıl senin güvende olman mutluluktu benim için. Sabaha karşı uykuya daldım, uyandığımda korkunç bir sıkıntı hissediyordum. Kendi odamda, kendi yatağımdaydım ama kendimi gurbette terk edilmiş yapayalnız hissettim. Sovyet yönetimi yıllarında unuttuğum bir şeyi, Yahudi olduğumu bana o sabah tekrar anımsattılar. Almanlar kamyonla gelmişler, "Juden kaput!" diye bağırıyorlardı. Daha sonra bunu bazı komşularım da anımsattılar bana. Kapıcının karısı penceremin altında duruyor ve komşu kadınlardan birine, "Tanrı'ya şükür Yahudilerin sonu geldi" diyordu. Bu da nereden çıkmıştı? Onun oğlu da bir Yahudi kızla evliydi ve yaşlı kadın oğluna misafir gider bana torunlarını anlatırdı. Komşularımdan dul bir kadın, 6 yaşında çok güzel mavi gözlü bir kızı var, Alyonushka. Bir keresinde mektubumda sana söz etmiştim. Bana uğradı ve şöyle dedi, "Anna Semyonovna sizden akşama kadar eşyalarınızı toplamanızı rica ediyorum. Sizin odanızı ben alacağım." İyi, o zaman ben de sizinkine geçerim. Hayır, siz mutfağın arkasındaki küçük odayı alacaksınız. Kabul etmedim. O odanın ne penceresi ne de sobası vardı. Polikliniğe gittim. Döndüğümde ne göreyim? Odamın kapısını kırmışlar. Eşyalarımı mutfağın arkasındaki odaya yığmışlar. Komşu kadın bana, "Divanı kendime bıraktım. Nasılsa sizin yeni odanıza sığmayacaktı" dedi. Hayret verici bir şey. Bu kadın teknik okul bitirmiş, merhum kocası da sessiz iyi bir adamdı. Ukolspilk de muhasebeci, aynı tavırla sanki bundan bir çıkarı varmış gibi, "Siz yasa dışısınız" dedi. Oysa kızı Alyonushka bütün gece bende kalmıştı, ona masal anlatıyordum. Bu benim yeni evimdi ve Alyonushka gidip yatmak istemiyordu. Annesi kucağında götürdü. Vitenka daha sonra bizim polikliniği tekrar açtılar, beni ve bir Yahudi hekimi daha işten çıkardılar.
Çalıştığım ayın parasını istedim ama yeni müdür bana siz Sovyet yönetiminde çalıştığınıza göre paranızı Stalin ödesin. Moskova'ya, Stalin'e yazın dedi. Hasta bakıcı Marusya beni kucakladı ve sessizce ağlamaya başladı. Tanrım size ne olacak, başınıza neler gelecek? Doktor Tıkaç evde elimi sıktı. Hangisi daha ağır bilmiyorum. Öç alır gibi sevinç duymak mı, yoksa can çekişen uyuz bir kediye bakan yufka yürekli bakışlar mı? Bütün bunları yaşayacağımı hiç düşünmemiştim. Pek çok kişi beni şaşırttı. Hem sadece cahil, kinler insanlar da değil. Örneğin yaşlı bir pedagog, emekli 75 yaşında, her zaman seni sorardı. Selamını iletmemi isterdi senin hakkında, o bizim gururumuz derdi. O uğursuz günlerde benimle karşılaştığında selam vermedi, başını çevirdi. Bana sonradan anlattılar, bu adam komutanlıktaki toplantıda "Hava temizlendi, sarımsak kokmuyor artık" demiş. Buna neden gerek duydu? Bu sözler onu lekeliyor aslında. Aynı toplantıda Yahudilere ne kadar çok iftira atılmış. Ama Vitenka elbette bu toplantıya herkes gitmemişti. Pek çokları gitmeyi reddetmişlerdi. Hem biliyor musun, benim bildiğim çarlık dönemlerinden beri antisemitizm, Mihail Arhangel Birliği'nden insanların aşırı milliyetçiliğiyle bağlantılıdır. Burada ise Rusya'nın Yahudilerden kurtarılması için bağıranların Almanların önünde alçaldıklarını, 30 Alman gümüşüne Rusya'yı satmaya hazır zavallı birer uşak olduklarını gördüm. Kenar mahallelerden cahil insanlar ise yağmalamaya geliyorlar, evleri, yorganları, elbiseleri alıyorlar. Kolera ayaklanmaları sırasında hekimleri herhalde bundan öldürüyordu. Ruhen cansız insanlar vardır. Bunlar her türlü kötülüğe evet derler. Yeter ki yöneticilerle ayrı düşüncede olduklarından kuşku duyulmasın. Tanıdıklarım sürekli olarak yeni haberlerle bana koşup geliyorlar. Hepsinin gözleri deli gibi. İnsanlar bir sayıklama halindeler. Eşyalarını başka bir yere saklamak diye tuhaf bir deyim ortaya çıktı. Galiba komşunun evi daha güvenilir geliyordu. Eşyaların başkasının evine saklanması bana bir oyunu çağrıştırıyor. Çok geçmeden Yahudilerin nakledileceği ilan edildi. Yanlarına 15 kilogramlık eşya almalarına izin verildi. Evlerin duvarlarına sarı ilanlar asıldı. Bütün Yahudilerin 15 Temmuz 1941 akşamı en geç 6'ya kadar eski kent semtine taşınmaları önerilmektedir. Taşınmayanlar kurşuna dizilecekti. İşte böyle Vitenka, ben de hazırlandım. Yanıma bir yastık, birkaç çamaşır, bir zamanlar senin bana armağan ettiğin fincan, kaşık, bıçak, iki de tabak aldım. İnsan çok fazla şeye gerek duyar mı? Birkaç tıbbi alet de aldım. Senin mektuplarını, merhum annemin ve David dayının fotoğraflarını, bir de senin babanla çekilmiş fotoğrafını, Pushkin'in bir cildini, değirmenimden mektupları, Mopasa'nın bir hayat kitabını, Çehov'un içinde sıkıcı bir hikaye ve psikopos olan kitabını aldım, sepetimi doldurdum. Bu çatının altında sana kaç tane mektup yazdım, geceleri kaç saat ağladım. Şimdi artık sana yalnızlığımdan söz edeceğim. Evle bahçeyle vedalaştım, bir ağacın altında birkaç dakika oturdum, komşularla vedalaştım. Bazı insanlar tuhaf yaratılışlılar. İki komşu kadın benim yanımda sandalyeleri kim alacak, masayı kim alacak diye kavga ediyorlardı. Bense onlarla vedalaşıyordum, ikisi de ağlamaya başladılar. Komşu Basankolara savaştan sonra gelip beni sorarsan durumu etraflıca anlatmalarını rica ettim. Bana söz verdiler. Köpek Tobik beni duygulandırdı. Son akşam sanki bana özel bir yakınlık gösterdi. Eğer gelirsen yaşlı bir Yahudi kadına iyi davrandığı için ona yemek ver. Yola çıkmaya hazırlandığım ve sepetimi eski kente kadar nasıl taşıyacağımı düşündüğüm sırada Suçkin adında asık suratlı duygusuz bir adam olduğunu düşündüğüm bir hastam çıkıp geldi ansızın. Eşyalarımı yüklendi, bana 300 ruble verdi ve haftada bir kez çitin yanına bana ekmek getireceğini söyledi. Matbaada çalışıyor, gözleri hasta olduğu için askere almadılar. Savaştan önce onu ben tedavi etmiştim. Eğer bana duyarlı ve temiz ruhlu bildiğin insanları say deseler 10 kişinin adını sayardım ama onunkini söylemezdim. Biliyor musun Vitenka, onun gelişinden sonra kendimi yeniden insan olarak hissettim. Demek ki bana insanca davranabilen sadece bir avlu köpeği değildi.
Kent matbaasında bir kararname basıldığını anlattı Suçkin bana. Yahudilerin kaldırımdan yürümesi yasaktı. Göğüslerinde altı köşeli yıldız şeklinde sarı bir bez parçası taşımak zorundaydılar. Ulaşım araçlarından, hamamdan yararlanma, dispansere sinemaya gitme hakları yoktu. Yağ, yumurta, süt, meyve, beyaz, ekmek, et, patatesin dışında tüm sebzeleri satın almaları yasaklanıyordu. Pazardan alışveriş yapmalarına ancak akşam saat 6'dan sonra, köylüler pazardan gittikten sonra izin veriliyordu. Eski kentin etrafı dikenli telle çevrilecekti ve telin dışına çıkmak yasaktı. Sadece zorunlu işler için refakatçi eşliğinde çıkılabilecekti. Bir Rus'un evinde Yahudi bulunduğu saptanırsa çeteci saklamak suçundan kurşuna dizilecekti. 11. ayrımın sonu. Sayfa 120.